Ayrım 11.
Çoğu dramalı, Kavalalı Yunanistan göçmeni tütüncülerin konuşmalarına bayılırdı Halil. Turgut da severdi, sevinerek dinliyordu o da. Hasan durumu açıklayınca duraladılar biraz. Naim asker, hava değişimine gelmiş Kırıkhan'dan. Bir ay geçirmiş süreyi, dönmemiş. Niyeti de yokmuş dönmeye. Asker kaçağı yani. 2 gündür Ortaköy'de arayıp duruyormuş inzibatlar. Evi basmışlar birkaç kez. Birkaç gün burada kalabilir mi? Kalır. Niye kalmasın? İlk doğal tepkisi bu olmuş Halil'in. Turgut ses çıkarmamıştı. Karşı mı çıkacaklardı? Neydi hastalığın? Naim yüzünde aynı belirsiz gülümseme. Ciğerlerde zafiyet dediler ya, atlattım. Şimdi iyiyim. Yeşil gözlerinin içine silmiş bir hüzünle gülümsemesi, alabroza benzer yeni büyüyen saçları, kül rengi eski ceket altında kirli kahverengi balıkçı kazağıyla bu sıcak adama hemen yakınlık duymaları için o kadar çok neden vardı ki, zafiyetin verem anlamının yarattığı ürkeklik hemen gelip geçivermişti. İşçi, tütüncü, dramalı, Yunanistan göçmeni, İsmet abinin kardeşi. Sonra Hasan getirdi. Halil yatağı Naim'e bırakıp Pendik'e teyzesine gidecekti. Tatlı söyleşiyi bırakıp da kalkamıyordu bir türlü. Naim askerlikteki baskıyı anlatırken bile alayından alıyordu her şeyi. Çok çektirmişlerdi oysa. Bir çavuşları varmış, Denizlili. Adını unutturmuş bunun neredeyse. Çingene aşağı, çingene yukarı. Bunu bile gülerek anlatmasına şaşıp kalmıştı Halil. Bu çingene sözcüğüne öylesine sağlıksız tepki gösterirler ki bunlar, cezaevinde devrimcilerin bile ödleri koparmış ağızlarından kaçarsa çingene filan diye. Bu öyle konuşuyor, aldırmadan. Belki de çavuş yaptı bunu. Allah razı olsun o çavuştan. Şimdi desem bunu, üf, yok be, ona da güler bu. Aşmış bunları. Kötü bir şey sanki çingene olmak. Doğanın özgür, pırıl pırıl insanı çingene dediğin aslında. Arapmış, Fransızmış, çingeneymiş. Nasıl ayırmışlar insanları? Hem komünist olacaksın, hem de kafandan çıkarıp atamayacaksın bu ayrımları. Bir gün Hasan'ı açmıştı Halil. Önce kızarmıştı o da. Doğrusun da demişti. Çingene dediler mi? Yani insandan bile değil. Çingene işte. Ben aldırmam. Nasıl küçük şeylere takılıp kalıyor şu insanlar. Daha çok sevdim bu Naim'i. İsmet abi demişti ya, uzun boylu tanımıyordu İsmet'i. Çok duymuşluğu vardı. Bir kez de Ortaköy'de görmüştük. Kahvede. Hiç benzemiyordu bu Naim'e. Ne benzemesi? Tam tersi. Kara, kıllı, iri, kalın yapılı biri. Kaşları gözleri de zeytin karası. Tam çingene. Yıllarca cezaevlerinde yatmış yiğit, namuslu bir devrimci. Adam ben Türk'üm diyorsa ya, ben çingene değilim derse der. Bitirsen şu askerliği doğru dürüst, kaçmasan da. Gene aynı hüzünlü gülümsemeyle Turgut'a baktı Naim. Çalışacağım dedi, yoktur başka yolumuz. Bir duralayıp ekledi. Anam var bir kez, tutmaz ayakları. İsmet abinin 5 çocuğu, kız kardeşim hasta, ciğerleri zayıftır, çalışamaz. Çizdiği düşkünlük tablosu bir sessizlikle daha da belirginleşmişti. Ayakkabıcı Osman iş verecekmiş buna evde. Handa da çalıştırır o. Aldırmaz ya, o da gidecek askere. Tütüncüymüş aslında ama ayakkabıcılığı da varmış Naim'in. İyi bilirmiş zenatı. Yeniden hastalanmaktan korkuyor olabilirdi askerlikte. Koşullardan yılmıştı belli ki. Üstelemedi Turgut. Halil'e de tatsız geliyordu bu asker kaçaklığı işi. Sonu yok. Bizim burada yakalanırsa hiç iyi olmaz. Birden başka yana kaydı kafası. Belki de gizli görev verdi parti buna. Niye olmasın? Tanınmış komünist İsmet'in kardeşi. Neyse, Ortaköy'lü işçilerle bağdır bu. Hem de yardım bağı. Yoklamaya girişti alttan alta. Ortaköy bildi Ortaköy'dü. Alıp dünya durumu ile ilgili bir şeyler anlatmaya koyuldu evecenlikle. Amerika'da girdi savaşa. Durumları iyice boka battı Almanların. Baş sallıyordu Naim. Onlar da öyle düşünüyordu. Ortaköy'deki işçiler mi? İşçi devrimcidir. İnanmış bekler hepsi. Ağırdır koşullar biliyorsunuz. Pahalılık, işsizlik, kan ağlıyor millet. Emekçi yığınlara gitmenin, işçiyi uyarmanın, halka bilinç kazandırmanın tam günüdür. Halil'in bu yukarıdan yargısına gözlerinde aynı tatlı gülümseyişle sessizce baktı Naim. Doğru söylersin Halil arkadaş dedi. Parti de görür bunu elbet. Gene bir sessizlik çöktü. Naim'in bir küçük tümcesiyle önce bir şaşalamış, bu şaşkınlık bütün içini kaplayan bir mutluluğa dönüşmüştü hemen. Parti de görür bunu. Bir şeyler biliyor demek, var bir şeyler. Yalnız sen mi görüyorsun diyor açıkçası. Öyle bir şey dediğim yok ki benim de. Boşu olan değil bu. Hay yaşayasın Hasan. Niye yoldu getirdin bunu? Hasan'da da bilgiler vardır belki. Konuşmaz ki o mübarek de üşenir çekingenliğinden. Atamıyor üstünden bir türlü. Değil de tütüncüler ona pek güvenmiyorlar değil de yakın bulmuyorlar mı ne kendilerine? Bu Naim'den alacağız. Yeter şimdilik. Üstüne gitmemek gerek. 12 yettik dedi Halil. Ben kalkayım. Hasan da kalktı. Kapıdan çıkarlarken kapıda Turgut'tan 1 lira aldı Halil. Turgut çabucak çıkarıp verdi ya, pek sevinmedi. Onda da suyunu çekmiş belli. Teyze Hanım'dan koparmalı gene. Yol boyunca ağzını aradı şundan bundan. Pek yeni bilgi yoktu Hasan'da. Naim çalışıp evi geçindirecekmiş. Askere dönmeyecekmiş bildiği. Kabataş'ta ayrıldılar. Bilet alıp Kabataş'tan kalkmakta olan Üsküdar arabalı vapuruna koşarak atladı. Güverteye çıkıp bomboş kanepelerden birini ileşti. Yağmur durmuştu. Kar bekleten keskin bir ayaz vardı. Sabaha yağar belki. Hep kar yağsın artık. Benzinleri donsun Hitlerci orospu çocuklarının. Beyinleri donmuş iç sürüleri. Partide görür bunu Halil arkadaş. Kayık iner, kayık çıkar. Tam anasının gözü bizim Turgut'ta. Olsun, en iyi arkadaşım. Yakışıklı olan. Karılar kızlar dayanamıyor. Karılara kızlara o dayanamıyor. İnsan istese. Çapadaki kız da demek devrimciymiş. Olur, niye olmasın? Yalnız biz mi varız? O kadar az ki kızlardan da. Az mı? Var mı hiç tanıdığın? Yok gerçekten de. Kimse yok be. Koca buldular mı tamam. Bir çalışmaya başlasak. Faşistlerle kıran kırana doğuda Sovyetler şimdi. Yarın çıkmayayım ben evden en iyisi. Bir kez daha okuyayım şu devlet ihtilali. Bir şey yaptığımız yok nasıl olsa. Turgut uyanıp da karşı karyolada yabancı birini görünce yadırgadı. Anlamsızca bakındı bir süre. Naim uyanmamıştı daha. Gece ne çok öksürmüştü. Bölük pörçük uykusu o yüzden. Derin uykuya ikisi de sabaha karşı dalmışlardı ancak. O da soğuktu. Bu kış günleri öyle güç geliyordu ki sabahları kalkmak. Halil kuş gibi kalkar oysa. O tam köylü. Kalkıp çayı koyayım. Tuvalet de boşalmıştır. Süheyla da. Gece gördüğü karışık düşlerin hepsinde de Süheyla vardı. Karma karışık hem de. Halil de boyuna gülüyordu. Ablam da vardı ya, seçemedim bir türlü. Dün geçirdiği saatleri düşündü. Nasıl çılgın etmişti kız. Yastığı çekip de böylesini hiç tatmadım. Sabah uyanıklığındaki dipdiri gövdesi dün tattıklarını dayanılmaz bir istekle anımsıyor, içten içe sımsıcak ayrıntılarıyla yeniden yaşıyor gibiydi. Halil'in teyzesine gitmesine sevindi birden. Naim de gidecek nasıl olsa. Aşağıda ocadı da yok. Onlar gelince ne olacak peki? Bir de yayıldı mı? Doğru diyor Halil. Diyor da dün üç kez şu yatakta kendi de deliye döndü. Beni de vay namussuz kız. İçinden yalaza gibi kopup gelen ürperişle bir başına kalmak ister gibi duvara dönerken kapıya takıldı gözleri. Şiirlerin yerinde olmadığını görüp de şaşkın, umarsız odaya dönünce nasıl ürküye kapılmıştı. Bereket o kadar kısa sürdü ki. Süheyla kapıyı tıkırtatıp da girdiğinde ne diyeceğini bilememişti önce. Kız gülümsüyor gibiydi. Hem de anlamlı gülümsüyordu, biraz çekingen gibiydi. Bazen entarisinin göğsünden çıkardığı pembe pelur kağıtları görünce sevinçten dili tutulmuştu Turgut'un. Kıza bak, bunları siz mi koydunuz Turgut Bey? Biz koyduk ya. Bir uzanışta neyi var neyi yok kız aslında. Açık düğmenin ardındaki mermer kıvrımlardan taşıyor sanki. Tam 4 saat sevişmişler, konuşmuşlardı. Kız doymak bilmiyor ki. Bir ara indi, aşağıları kolaçan edip gene geldi. 2. kattaki balıkçı yamağı oğlan asılıyormuş bunu. Onun izlemesinden çekiniyordu en çok. Pek az görünür o oğlandı. Yaşamını anlatmıştı kız en son. Sessiz iç çekişlerle ağlamıştı anlatırken de. Nasıl seveceğim bir istek duymuştu kız ağlarken. Tam doyuma varmıştı kız sonunda. Sürdüremem bu ilişkiyi ben. Biliyorum, sürdürmemem gerek. Halil doğru, cahil kız. Üniversiteli mi olacak ille de, Necda gibi. Bu kendini verirken vermiyor ki bu. Bağışlıyor her şeyini. Al götür nesi varsa. Yoksul cömertliği. Yoksul Necda asıl. Bundaki göğüsler Necda'nın da çok serttir. Kalçası bacakları bunun heykel sanki. Saçları, masmavi gözleri kolayca bağışlıyor bu. Necda çok mesirgemiş. Banaymış numarası. Çok söktü de. Kendini satmaya kalktı aklınca. Umurumda değil. Biraz şaşırarak ayrımına varmıştı. Artık Necda'nın geçmişini umursamadığını. Neyin umursuyordu ki? Oysa yüreğine oturmuş, günlerce çıkmamıştı içinden. Her şey değişmişti sanki dünden beri. Necda da ne boklar yemiş. Yer, kadın değil mi? Gizli gizli bir boklar yer. Açıkça yapacak değil ya. Süheyla da Şahin Efendi'den gizli. İyi ediyor öyle pezevenklere. İlkokulu bitirmiş kız. Terziye mi gitmiş ne mahallede? Şahin Efendi ile evlendiğinde 17'sindeymiş. Biliyormuş bunun kızı olmadığını. İlle alacağım diye tutturmuş. Bunun dediği istememiş Şahin'i. İstemeyip de ne yapacak? Genel eve düşerdi, yolu yok. Şoför Rasim yakmış başını. Gözü kör olsun diyor, sürünsün. Sürünür zaten şoför Rasim. Bir de erkek kardeşi varmış. Çanakkale'de fotoğrafçı yanında çalışıyormuş. Gelmek istiyormuş o da. Yanına alsa ya Şahin Efendi, zanaat öğrenir. Almıyormuş. Bir de kardeşinle mi uğraşacağım diyormuş. Daha küçük yaşta ana yok, baba yok bunlardı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı, gençliğim eyvah. Düşündükçe acımayla doluyordu içi. Yanık türkü. Çapada dediği kızlı iş olmalı. Akrabasıymış. Ara sıra gelirmiş buna. Bize rastlamadı demek. Dokuzu ettik gene. Kalkıp bir çay koyayım. Fakülteye uğrayacağım bugün. Necla'ya. Ha, ona da uğrayacaktım. Hele bir çıkalım evden. Günaydın Turgut arkadaş. Günaydın. Alışık olduğu gibi kazağını pijamasının üstüne çekip havlusu omzunda odadan çıkarken kötü üşütmüşsün dedi. İyi bakman gerek kendine. Yanıt almadan çıktı. Sessizdi merdivenler. Süheyla'ların kapısı kapalıydı. Dün Halil'in ayak seslerini merdivenlerde duyunca nasıl irkilmişti. Kız umursamamıştı sanki. Halil abi mi gelmiş? Oysa Halil abi düşman neredeyse. Kıskandı mı ne? Öyle olan değil o. Ne yapsın, bizi düşünüyor. Naim de kötü çocuğa benzemiyor. Hasta yalnız. Korunmalı veren filansa. Mikrop kaparsak yandık. Sürün dur dispanser kapılarında. Para yok, pul yok. Gebeririz gideriz pisi pisini. Abdesthaneden çıkmış yüzünü yıkıyordu ki irkilerek durdu birden. Merdivenlerde ayak sesleri vardı. Geliyorlar, gelsinler be. Her vakit gelir birileri. Süheyla kovlayacak bizi. Biz onun başını yakmayalım da. Havluyla kurulanarak çıktı. Önde Şahin Efendi, ardında Süheyla, ellerinde zembil, file merdivenlerdeydiler. Pazara gitmişler. Kaçamak bir gülümsemeyle adamın ardından odasına girdi Süheyla. Kapattılar kapıyı. Ne biçim berber bu be? Selam bile vermez pezevenk. Odaya girdi. Naim de kalkmış, giyinmişti. Sigara içiyordu pencere önünde. Öksürürken geberiyor, gene sigara. Güzel ev bu be. Gece anlaşılmıyor, çok güzel. Ses çıkarmadı Turgut. Naim çıktı odadan. Gaz ocağını yaktı. Çaydanlığı koydu. Pijamalarını çıkarıp giyinmeye başladı. Masaya bardak, çatal, zeytin, ekmek, Manisa'dan gelen pekmezden çıkardı. Çayı demledi. Öyle de acıkmışım ki. Bir parça ekmeği pekmeze banıp ağzına atıyordu ki Naim girdi mendiline kurulanarak. Hadi buyur. Başını salladı gülümser bakışla. Sağ olasın Turgut arkadaş dedi. Yemem ben. Olur mu? Aynı tatlı gülümseyişle kesti hemen. Kahvaltı etmem ben dedi. Boğazımdan bir şey geçmez sabah. Bir çay içeyim. Çıkarıp sigara yaktı gene. Çayı dalıp çekildi yatağın üstüne. Sırtını yastıkla beslediği karyola demirine yasladı. Çayı yudumlamaya başladı dumanlar savurarak. Belli etmemeye çalıştı ya kızmıştı Turgut. Ne kafa be? Sen kendi kafanı kolla, takma bunlara. Böyle işte. Tutamadı gene de. Yemezsen kötüye gidersin Naim arkadaş dedi. Belli ki boş. Ne desem sırıtıp durur herif. Ne söylersen bilirim hepsini. Derine çektiği dumanı fitil fitil burnundan çıkarırken gülmüyordu Naim. Büyüle alışmışız bir kez dedi. Sen bize bakma Turgut arkadaş. Kime bakayım peki? Neye bakıyoruz ki başka? Basit bir gerçeği de anlatamazsak size. Biliyorum güç işimiz. Odayı dumana boğdun. Kalk git bari. Şahin Efendi de gidince. Gider mi? Ne yapacak herif evde? Kuşkulandıysa. Herif erkekliğinin büyüden kesildiğine inanıyormuş. Bağladılar beni diyormuş. Nasıl alaylı gülücükle anlatmıştı Süheyla. O da çok korkarmış büyüden. Belki doğrudur demiş sonunda o da. Büyüyü kim yapacak? Belli mi olur? Nesime teyzeden kuşkulanmışlar. Halil'in sözünü anımsayıp çok gülmüştü Turgut. O da büyücü demişti koca karıya. Oğluna göz açtırmıyormuş. Gelini de bu öldürmüştür diyordu Süheyla. Bizim için de neler demiş. Ne diyecek? Niye durmadım üstünde? Dururuz yeni daha. Sürecek mi bu iş? Ne bileyim ben. Necda'nın hastalığından sonra... Aydı birden. Dalıp ne çok yemişti. Naim gözlerini dikmiş, sevecen bakıyordu. Bir şey diyecekti ki kapının yavaştan vurulmasıyla döndüler. Turgut kalktı. Gidip açtı kapıyı. Elinde dumanı tüten mavi bir tasla kapıdaydı Süheyla. Naim'i görünce daha da kızardı sanki. Çorba yapmıştım da Turgut abi dedi gülümseyerek kekeler gibi. İçersiniz dedim. Şaşalamıştı Turgut. Ne diyeceğini, nasıl davranması gerektiğini kestirmek ister gibi bakındı. Naim de gülümsüyor şaşırmış gibi. Onun gülmediği mi var? Anlayacak her şeyi. Anladı belki de. Niye geldi bu kız şimdi? Gözlerini kaçırır gibi uzanıp tası aldı masaya bırakırken sağ ol dedi. Ben kahvaltı ettim. Arkadaş içer belki. İçer misin? Eğilmiş dumanı tüten çorbaya bakıyordu Naim. Çorbanın kokusuna yenilmiş gibi bir değişme oldu yüzünde. Şehriye midir dedi. Süheyla yüreklenmiş gibi bir adım atıp girdi odaya. Cebinden çıkardığı yarım limon uzattı Naim'e. Limonu seversiniz belki dedi. Tavuk suyuna. Sağ olasın be kardeş. İstekle çorbayı içmeye başlamıştı Naim. Gizli gülücüklerle Turgut'a bakarak sandalyeye ilişmişti Süheyla'da. Şahin Efendi şimdi gitti. Pazar vardı sabah. Turgut dinlemiyor gibiydi. Arkasını dönmüş, neye baktığını bilmeden kitapları karıştırıyor, kızgınlığını geçiştirmeye çalışıyordu. Böyle çat kapı gelirse bu kız. Naim arkadaş da ne keyifli içiyor çorbayı. Her sabah şehriye çorbası mı isteyecek bu? Hem tavuk suyuna. gitsin, içsin muhallebici de. Sıcak çorbayı onun da içi çekmişti birden. Köylüyüz ne de olsa. Eline sağlık kardeş, pek güzel yapmışsın. Oh, iyice yerleşti. Kalkıp işe de gitmez şimdi bu. Afiyet olsun dedi Süheyla. Size öyle gelmiş. Şahin Efendi beğenmez benim yemeklerimi. Güzel yapamam. Turgut'un sessizliğini yeni değerlendirmiş gibi boşalan çorba tasını alıp kalktı hemen. Gideyim ben dedi. Bir sürü işim var daha. Hadi eyvallah. Güle güle dedi Naim. Eline sağlık kardeş. Kapıyı kızın arkasından kaparken yavaştan bir güle güle dedi Turgut da. Çok iyi bir kıza benzer bu. Ha, iyidir Süheyla Hanım dedi Turgut önemsemez biçimde. Kocası da çok iyi adamdır Şahin Efendi. Aşağımızda otururlar. İyidir komşularımız. Geç kaldım. Çıkmam gerek benim. Abi benim de çıkmam gerek. Şimdi mi geldi aklına? Çıktılar. Tatlı bir kış güneşi vardı sokakta. Naim yaklaşan Fatih tramvayının arka vagonuna atladı. Tramvayın ardından bir süre baktı Turgut. Eve dönüp dönmemek arasında ikircikli kaldı bir süre. Merdivenlerden inerken kapı kapalıydı. Açık mı olacaktı? İşi varmış ya. Vardır. Soluk mantosunu taktı mı fırlar sokaklara. İşi oralarda. Dayağı da en çok o yüzden yiyor heriften. Gene nerelerdeydin orospu? Zavallı Şahin Efendi. Kız ondan zavallı. Sinemaya gidermiş en çok. Kadınlar matinesine gidermiş. Gözlerim önüme aksın ki diye yemin etti dün. Ben de inandım. Locaya gidiyordur oğlanlarla. Bir de hastalık başımıza. Frengi bir de irkilir gibi oldu. İlacı da yok doğru dürüst. Bittik o zaman. Sürdüremem ben bu kızla. İyi kız bir aslında. Nasıl hıçkırarak ağladı. Vah canım. Kimsem yok benim diye ağlarken sesindeki içten acılık yüreğine saplanıyor insanın. Kırmızı dudakları bile öylesine tatlı, hem nasıl tatlı, acı dolu işte. Yaşlarla yüklü hırçın kirpiklerin çevrelediği kızarmış göl mavisi gözleri. Amma döktürdün, yazar gibi. Bir gün yazacağız biz de. Tutuluyor muyum yoksa bu kıza? İstemese de insan, ne de olsa delirmedim daha. Tutulmam tutulmasına da Necla'yı bir yoklamam gerekti. 5 lirası da cebimde. Onu da veremem. Dün 1 lira isteyince Halil son teklikti. Bir ağırlık çöktü içine. Yadırgar olmuştu kendini. Belki de iyi değil yaptıklarım. Ne yapıyorum ki? Yorulmuş gibi durdu. Akaretler yokuşunun altındaydı. Döndü, durağa geldi. Aksaray tramvayına bindi. Arka vagon boş gibiydi. Geçip oturdu arkada bir yere. Fakülteye gidip bir bakınayım hiç değilse. Tez aldığım gibi duruyor daha. Bir türlü geçmiyor sandığın günler nasıl çabuk geçiyor. Üniversite kitaplığına gidip eski oyunlara bakacağız daha. Tanpınar'ı da kızdırırsam. Bir sürü saçma sapan herifin arasında tek o var dinlenecek. Ne gerizekalı kızlar var bizde be. Başları kağıda yapışmış, ha babam not tutarlar herif ne derse. İnceden alay ediyor adam. Namık Kemal'in oğlu için Ali Ekrem Bey ne yapsın? Ailede deha namına ne varsa babası kullanmıştı diyor. Bir anlayışlı gülümseme hiç değilse. Yo, not ederler sadece. Recaizade Ekrem Bey edebiyatımızda Hilal-i Ahmer'in görevini yaptı. Necda da yanımdaydı o ders. Anlamış nasıl gülümsemişti bana bakıp. Böyle bir şeyi paylaştın mı mutluluk işte. Süheyla zavallı hiçbir şey anlamazdı. Kızılay dendi ya ağlar belki. Bizim kızlar da not ettiler. Onlar ağlamaz bile. İyice belleyip sınavda yinelerler. Ne tatsız olur. Adamı pişman ederler dediğini. Sanatçı adam. Ozanlığı eh işte. Şiiri iyi biliyor ama. Ataç gibi. Ötekiler nedir öyle? Ne sersemlik ettim girdim şu Türkolojiye. Tanpınar ne güzel söylemiş. Sen şarlatan bir alimsin demiş Caferoğlu. Rahmeti metotlu bir cahil. Ben de bir deli şairim. Anımsadıkça gülerdi. Gene gülümser gibi baktı yöresine. Kadın başını çevirdi. Eşarbını sıkıladı. Şey sandı demek. Tramvay tophaneyi geçerken tophane karakolunun kapısına dikilmiş nöbetçilere baktı uzun uzun. Kim bilir kimler var içeride. Kirli kül rengi Osmanlı duvarları, çıkıntı kemerli, asık suratlı pencereleri, yuvarlak direkler ortasında gece gündüz nöbetçilerin beklediği yüksek giriş kapısıyla 7-8 Hasan Paşa zorbalığının köhne anıtı gibi. Bir düştün mü, suçlu suçsuz, en azı bir dayak yemeden çıkamazsın diyorlar. Biz de düşeceğiz bir gün. Dayakla kurtulacaksak ne mutlu. Milyonla kişi gidiyor Sovyetlerde. Yol mu tıkalı gene, Karaköy'de takılıp kalmasak. Ne güzel güneş açtı, köprüsü, Haliç'i. Amma bekledim Refi o gün şu kahvede. Akşama da Necla'yla yaşamak bu işte. Tatlı değil mi gene de? İnek gibi yaşıyorsan nesi tatlı be? Savaşacaksın ki. Atlasan mı Sultanahmet'e? Çoktan uğramadım adliye kıraathanesine. Lütfi'nin gelmesi yakındır. Bir dalarsam akşam ederiz şimdi. Nah Refik işte. Şaşırıp sevinmişti. El edecek, seslenecek oldu. Tramvaya falan baktığı yoktu Refik'in. Divan yolunu aşağı gidiyordu. Kalktı o da. Birileri itişerek kapıyı bulup atladı tramvaydan. Karşıya geçip adliye kahvesine girmişti Refik. Biraz sonra o da daldı kahveye. Masada eğdiği gazetelerden başını kaldırıp da Turgut'u görünce sevinerek kalktı. Nerelerdesin yahu? Kucaklaşıp öpüştüler. Otururlarken dün geldim dedi Refik. Ankara'daydım. İki gün aldılar bizi biliyorsun. Duyduk. Neymiş? Vallahi anlamadım dedi Refik. Gözdağı gibi bir şey. Ortaköy'den de bir iki kişi almışlar. Doğru dürüst bir şey de sormadılar. Kerim Sadi'yi nereden tanıyormuşum bir de. Kesip gazetelere döndü. Şunlara bir bakıp da çıkalım dedi. Kahvede konuşmak istemiyor. Üstüne varmadı Turgut. Karşı saldırıya geçmiş Kızıl Ordu dedi Refik. Almanlara iyi bir şölen çekmişler Moskova önlerinde. Oturdular. Tan, Cumhuriyet, tasvir hepsinde vardı haber. Berlin'e yürüdükleri günü bir görsek. Turgut'un özlemine sessizce baş sağladı Refik. Gazeteleri gözden geçirirken. Faşist sürüler öylesine azgınca ilerlemişlerdi ki haber doyurmuyordu sanki. Olacak belki de dedi Refik. Bakalım bize neler olacak. Yılgınlık mı vardı sesinde? Yo, bir bezginlik mi? Olacakmış belki de. Berlin'e girsinler de ne olacaksa olsun bizde. Çatışacak mıyız? Ses çıkarmadı Refik. Kafası bir yerde bunun. Sayfaları karıştırırken Japonlar da kötü vuruyor dedi Turgut. Sözü kaydırmak ister gibi. Refik bir şey diyecekti ki. Ne o be? Öyle baş başa vermişsiniz. Bütün gazeteleri de toplamışlar. Oh! Kapıdan girmiş yüzünde şeytansı sevimli gülümsemeyle yaklaşan Lütfü Erişçi'ydi. Merhaba. Merhaba dedi Turgut da gülerek. Refik sinsi bir alayla kumpas kuruyorduk senin için dedi. Vallahi yaparsınız. Korkulur sizden. Muhittin abi gelmedi mi? Takılmaları bitirip günlük konuşmalara geçmişlerdi. Kızıl Ordu'nun karşı saldırısını o da pek heyecanla karşılamamıştı. Bakalım deyip gazeteleri taramaya koyuldu. Eski Türkçe notlar alıyordu. Refik sık sık uğradığı Cumhuriyet gazetesinden söz etmeye başlamıştı. Savaş cephelerindeki gelişmeleri günü gününe bir harita üzerinden izlerlermiş. Gamalı haçlı küçük bayraklar dikiyorlarmış Nazilerin ele geçirdiği topraklar üstüne. Sökmek ağır gelecek o bayrakları şimdi diyordu. Gazete değil, Hitler'in Babali'deki karargahı. Öyle dedi Turgut. Erkilet Paşası, Peyami'si, Abidin Daveri, Nadir Nadisi, patronu Yama. Refik sessiz kaldı bir. Nadir Nadi farklı der Suat Hanım dedi. Ötekilere benzemez der. Öyle para çıkar için. Oha! Not aldığı gazeteden başını kaldırmadan ara sıra yaptığı gibi gürültülü bir kabalıkla Lütfi'ydi bağıran. Elindeki kalemi kağıtların üzerine koyup döndü. Gözlüğünü alnına kaldırdı. Suat mı söylüyor bunu dedi gözlerini kızgınlıkla Refik'e dikerek. Geçmişini sikeyim ben o karının. Kör mü lan bunlar? Kocası Reşat Fuat'a duyduğu kızgınlığın hırsını Suat Derviş'ten mi alıyordu? Söyleyin o karıya böyle saçmalamasın dedi. Ayıp namussuzum. Gazetede mi okumuyorlar? Önündeki kağıt tomarını eğilip taradı çabucak. Çekti birini. Na işte dedi. 12 Ocak.